Ayrım 18. Güvercin Gerdanlığı. İbni Hazm. Sayfa 163. İhanet. Nasıl ki vefa, iyi niteliklerin, soylu davranışların belirtisi ise, ihanet de kınanacak, tiksinilecek bir sıfattır. Fakat bu ancak ihanete girişen kişide görülür. İhanete ihanetle karşılık vermek için bu fiili işleyene gelince tamamıyla eşit bir eylem yapmış olsa da, gerçekte onunki ihanet sayılmaz, bundan dolayı o işi yapan kınanmaz. Çünkü Yüce Tanrı, Kur'an'da, kötülüğün cezası gene benzeri bir kötülüktür. Kur'an 42 bölü 38 diyor. Bununla birlikte biz biliyoruz ki bu ayetteki ikinci sözcük olan seyyiyenin anlamı kötülük değildir. Fakat birincisiyle türdeş olduğundan örnekseme yoluyla Kur'an'da ikisi de aynı sözcükle ifade edilmiştir. Allah izin verirse bu konuyu unutma bölümünde daha genişçe açıklayacağım. İhanet daha çok sevgililerin yaptığı bir iş olduğundan onlarda vefalı davranış çok seyrek görülür. Bunun için onların göstereceği azıcık vefa başkalarının göstereceği çok büyük vefakarlığa denk olur. Bu konuda şu dizeleri yazdım. Vafir. Sevgilinin azıcık vefası çok sayılır. Tersine aşığın çok vefası az sayılır. Bir korkağın rastgele bir başarısı, durmadan ölümle karşı karşıya savaşan cesur kahramanın başarılarından daha büyük görülür. Aşığın sevgilisiyle olan ilişkilerinde sevgilisine ait tüm sırları söylediği bir aracı kullanması çirkin bir ihanet görüntüsüdür. Bu tür bir aracı, sevgilinin güzel yönelişlerini kendine çevirmeye ve onun kalbini çalmaya uğraşır. Bu konuda şu dizeleri yazdım. Tavil. Kendime bir aracı buldum, sevgilime mesajımı iletsin diye. Ah, ne yaptım da aptalca ona güvendim. Aramızı bozdu. Sevgi bağlarımızı kopardık. Sevgilimi elimden aldı. Kendisine bağladı. Kendi sevgisini sağlamlaştırdı. Benim için mümkün olanı benden uzaklaştırdı. Önceleri bana başkası tanıklık ederdi. Şimdi ben başkasının tanığı oldum. Daha önce o benim davetlimdi, şimdi ben onun davetlisi oldum. Öykü. Aşağıdaki öyküyü bana Kadı Yunus İbn Abdullah anlattı. Çocukluğumdan hatırlıyorum, sarayda oturan bir cariye vardı. Kral çocuklarından edebiyatçı bir delikanlı onu seviyordu. Kız da onu seviyordu. Mektuplaşıyorlardı. Mektupları getiren götüren aşık delikanlının arkadaşlarından kızın yanına serbestçe girip çıkabilen bir gençti. Bu cariye satılığa çıkarılınca aşık delikanlı doğal olarak onu satın almak istedi. Fakat aracılık yapan arkadaşı onun önüne geçti ve cariyeyi satın aldı. Aradan günler geçti, yeni efendisi bir gün cariyenin odasına girdi. Cariye çekmecelerden birini açmış, içindekileri karıştırıyor, şahsi bir şeyler arıyordu. Efendisi yanına vardı, çekmeceyi kendisi karıştırmaya başladı. Vaktiyle cariyeyi seven gencin mektubunu buldu, çıkardı. Mektup misk ve amber kokuyordu. Çok iyi saklanmıştı. Özenle, titizlikle korunmuştu. O zaman efendisi öfkelendi ve "Bu nereden çıktı, alçak karı?" dedi. "Bana bunu vaktiyle sen getirmiştin," diye karşılık verdi cariye. "Belki de bana geldikten sonra almışsındır bu mektubu." "Yok," dedi cariye, "senin bildiğin eski mektuplardan biri bu." Kadı Yunus, "O zaman," diyerek söze devam etti. Sanki ağzına taş doldurdu, elinin ayağının bağı çözüldü, sustu, dili tutuldu. Ayrılık. Biliyoruz ki her birleşen kaderin bir gereği olarak bir gün mutlaka ayrılır. Her yaklaşan bir gün uzaklaşmaya adaydır. Allah'ın insanlara ve ülkelere koyduğu şaşmaz ilahi kanun böyledir. Bu ilahi kural, Allah yeryüzünü üzerindekileriyle birlikte miras bırakıncaya kadar böyle devam edecektir. O, varislerin en hayırlısıdır. Bu dünyada ayrılığa denk olabilecek başka hiçbir felaket yoktur. Sonunda gözyaşları aka aka ruhları yerinden oynatmasaydı ayrılık önemsiz, küçük bir şey sayılırdı belki. Bilge kişilerden biri, "Ayrılık ölümün kardeşidir," diyen bir adama, "Hayır," dedi, "doğrusu ölüm ayrılığın kardeşidir." Ayrılığın çok çeşidi vardır. İlki geçici ayrılıktır. Yakın zamanda kavuşacağından emindir insan. Kısa sürer fakat aşığın göğsünü daraltır, kalbini sıkıştırır, kötüleştirir. Ancak sevgilinin dönüşüyle bütün bunlardan kurtulur ve iyileşir. Birini tanıyorum. Sevgilisinin bir günlük yokluğu ona öyle endişe veriyor, öyle yürek yarası açıyordu ki neredeyse meraktan ve üzüntüden ölecek gibi oluyordu. Bundan sonra sevgilisiyle karşılaşmayı engelleyeni, aşığın sevgilisini görmesini yasaklayanın ortaya çıkardığı ayrılık gelir. Sevgilinizle aynı evde oturmuş olsanız bile bu tam bir ayrılıktır. Çünkü sevgiliniz sizden ayrılmıştır. Bundan önemli sayılabilecek bir hüzün, keder ve umutsuzluk doğar. Ben bunu bizzat yaşadım. Gerçekten çok acı oluyor. Bu konuda şu dizeleri yazdım. Tavil. Her an, her saat, her dakika onun oturduğu evi görüyorum. Fakat içinde oturanı göremiyorum. Onu gözümden uzak tutuyorlar. Evlerimizin birbirine yakın olmasının ne yararı var ki? Evdekilerin bana gelmesini engellemek için gözetleyici bekçi tutmuşlar. Ey çok yakın komşum, ayak seslerini işitiyorum ama biliyorum ki Çin bana senden daha yakın. Ben kuyu başında susuzluğundan ölen birisiyim sanki. Kuyunun dibindeki suyu görüyorum, ne ki onu çıkaracak kovam yok. Aynı şekilde mezardaki kişi de senin gözünden kaçıyor. Oysa onu senden yalnızca mezara dikilmiş düz mermer taşlar ayırmakta. Uzun bir kasidemden bir bölüm sunayım. Tavil. Sevda coşkunluğuyla alt üst olmuş bu can ne zaman iyileşecek? Ne zaman yakın olacak bu ev? Uzaklık ev sahiplerini gözümden uzaklaştırdı. Yeminle söylüyorum, Hind'i aramaya kalksam Hindistan daha yakındır. Kuşkusuz evlerin yakınlığı tıpkı susamış birinin su kaynağına yaklaşırken duyduğu sevinç gibi insana bir gönül hoşluğu verir. Sonra dedikoducuların dedikodularından kaçınmak amacıyla sevenin istediği ayrılık türü vardır. Çünkü sevgilisiyle bir daha görüşme imkanı olmayacağından korkar. Dolayısıyla can sıkıcı, asap bozucu söylentilere meydan vermemek ister. Yoksa sevgilinin tümden kalın ve kaba örtüler arasına kapandığı sonucu doğar. Ayrıca kaderin bir cilvesi olarak zamanın bir takım geçerli nedenlerinden dolayı sevenin kendiliğinden sürüklendiği bir ayrılık vardır. Bu durumda sevenin mazereti kendisini ayrılığa iten dürtülerin türüne göre ya kabul edilir ya da edilmez. Öykü. İyi hatırlıyorum, bir arkadaşım vardı. Evi Elmeriye'deydi. Kimi işleri için Şatibe'ye indi. Burada benim evime geldi, kentte kaldığı sürece konuğum oldu. Fakat asıl onu Elmeriye'ye bağlayan duygusal bağlarıydı. Bu duygusal bağlar onun en önemli zihinsel uğraşısı, en yaman tasasıydı. Buna bir son vermek, bu duygulardan kurtulmak, dönüşünü ivedileştirmek ve tezelden evine ulaşmak istiyordu. Evime gelişinden kısa bir süre sonra, adalar, Baleer adaları, valisi El Muvaffak Ebu Ceys ordusunu seferber etti, askerlerini topladı ve Elmeriye valisi Hayran'a savaş açtı ve onu ele geçirme hazırlıklarına başladı. Bu savaş yüzünden ana yollar tutuldu, yollar kesildi, deniz donanmalarla kuşatıldı. O zaman konuğumun üzüntüsü daha da arttı. Çünkü buradan ayrılmasının hiç yolu yoktu. Üzüntü ve kederinden az kalsın ölecekti. Artık kimseyle konuşmuyor, kendi köşesine çekiliyordu. İç acılarına, yürek sıkıntılarına sığınıyor, tasalara bürünüyordu. Yemin ederek söylüyorum, gene de onun kalbinin aşka boyun eğdiğini ve hırçın karakterinin sevgiye elverişli olduğunu hiç sanmıyorum. Gene hatırlıyorum, ondan ayrıldıktan sonra ben Kurtuba'ya gittim, fakat kısa süre sonra tekrar yola çıktım. Önemli bir resmi iş için seyahate çıkan bakanlık sekreterlerinden biriyle yaptım bu yolculuğu. Bizimki ardında bir kadın, bir sevgili bırakıp gitmişti ve tabii çok pişman olmuştu. Birini daha tanıyorum. Çok sıkışık bir durumdayken gönlünü bir sevgiliye kaptırmıştı. Oysa onun bu dünyada çok geniş imkanları vardı. Zengin olma yolları çoktu. Çok değişik biçimlerde hareket etme, faaliyet gösterme imkanına sahipti. Fakat bunların her birine burun büktü, hepsini elinin tersiyle iteledi, sevgilisiyle beraber kalmayı yeğledi. Bu konuda yazdığım şiirden bir iki dize sunayım. Kamil, biliyoruz, senin bu ülkede çok geniş bir çalışma alanın var. Ne ki, kılıç kınından çıkmadıkça yararsız, kullanışsız bir nesnedir. Daha sonra yolculuğun ya da evlerin birbirinden uzaklaşmasının neden olduğu ayrılık gelir ki, bunda yeniden görüşülüp görüşülemeyeceği pek bilinmez. Tekrar döneceğinden pek emin olamaz insan. Bu büyük bir kıyım, korkunç bir endişe, çok çirkin bir olay, devasız bir derttir. Hele uzaklaşan sevgili ise, bu ayrılığın yıkımı çok korkunçtur. Şairler çoğunlukla bundan söz etmişlerdir. Bu konuda bir kaside yazdım. Ondan bir bölüm. Tavil. Doktorların iyileştiremeyeceği, tedavi edemeyeceği bir derdim var. Bu dert beni ölümün eşiğine kadar götürecek. Hiç kuşkum yok. Duru bir şarap içinde, zehir yutan biri gibi, onun sevdasının kurbanı olmaya çoktan razı oldum ben. Öyleyse günlerim ve gecelerim neden geçmek bilmiyor. Ruhumu diğer tutkuların tümünden daha fazla mı eritmeleri gerekiyor? Bir başka kasideden, tavil. Allah'ım ibadete çok düşkün, gayretli, çalışkan, seçkin, veli kullarına bağışladığı cennet misalisin sen, öyle sanıyorum. Gene bir kasidemde şöyle diyorum. Tavil. Sana kavuşarak ancak aşk susuzluğunu yatıştıracağım, aşk ateşi seksek ağacının ateşine eşit düzeyde. Bir başka şiirimden dizeler. Tavil. Gözlerden gizlendim ama gene de aşkım ortada. Ne tuhaf. Kişi ortalarda görünmüyor. Fakat tutkuları, arazları apaçık ortada. Durmadan dönen gök kubbeyi bir yüzük halkası olmuş. İçinde ne varsa kapsıyor. Sense o yüzüğün kaşı. Gene bir kasidemde şöyle diyorum. Tavil. Güzelliğinle, parlaklığınla her tür benzetmenin üstündesin sen. Tıpkı gökyüzündeki güneşin süslenmesine gerek olmadığı gibi. Tuhaf şey, nasıl oldu da ondan sonra canım çıkmadı? Değil mi ki onun kaçışı benim ölmeden mezara girmemdir ve onun ortadan kayboluşu felaketimin habercisidir? Nasıl oluyor da nazik ve körpe bedenim sert ellerinde erimedi? İnsanın endişe duyduğu ve sevgilisini artık bir daha göremeyeceğini sanıp tasalandığı, umutsuzlandığı, oldukça uzun süren bir ayrılıktan sonra tekrar dönüş olursa, aşık öyle bir heyecanlanır, öyle bir duygulanır ki neredeyse ölür. Evet, kimi zaman ölebilir de. Bu konuda şunları söyledim. Hafif. Ayrılıktan sonra yeniden kavuşma, İnsanın ölümle burun buruna gelip yeniden hayata dönüşünde duyduğu sevince eşdeğer bir sevinç meydana getirir. Bu, canları ferahlatan, ayrılık nedeniyle ölümün eşiğinden dönenleri dirilten bir sevinçtir. Fakat bu sevinç de öldürücü olabilir. Tadanlara bu sevinç taşkınlığı zarar verebilir, uğursuzluk getirebilir. Nice bin kez gördük. Gereğinden fazla su için susamış insanlar, kendi felaketini kendi elleriyle getirdiler. Oysa su hayattır. Birini tanıyorum. Sevgilisi bir süre kendisinden uzakta kaldı. Neden sonra tekrar döndü. Fakat bu kez ancak ona selam verip, ondan selam alacak kadar kısa süreli oldu görüşmeleri. Yeniden uzaklaşmak zorunda kaldı. Bu yüzden az kalsın ölecekti. Bu konuda şunları yazdım. Tabii. Ayrılık zamanı uzadı da uzadı. Tam bitecekken, iyice yaklaşmışken yeniden uzaklaşmak zorunda kaldım. İşte böyle kavuşmamız göz açıp kapayacak kadar kısa sürdü. Yeniden benden uzaklaşmak durumunda kaldınız. Bense yeniden aşkımın tazelenen sıkıntılarına duçar oldum. Geceliğin yolunu şaşırıp nereye yöneleceğini kestiremeyen, ancak koyu karanlıklardan çıkan şimşeği görebilen kişinin durumu da tıpkı benimki gibi. Fakat şimşeğin anlık görünüşü, sonra gözden kayboluşu onu düş kırıklığına uğratır. Çünkü kimi umutlar boşunadır, yararsızdır. Ayrılıktan sonraki dönüş hakkında bir kıta söyledim. Tabil. Senin dönüşünle gözlerim serinledi. Çünkü uzaklık nedeniyle sen gözümden kaybolunca gözlerim hararetten yanmaktaydı. Bu yüzden Allah'ın hoşuna gitsin, geçmişte olanlara çok sabrettim. Allah'ın bana yazdığı alın yazısı, yazgı için ona hamdolsun, nice şükür olsun. İsterdim ki yeryüzünün sırtı karnı olsun, karnı da sırtı olsun. Öykü. Bir gün uzaklarda oturan sevdiğim birinin ölüm haberini verdiler bana. Kalktım, mezarlığa doğru koştum. Orada mezarların ortasında yürürken şu dizeleri söyledim. Vafir. Bu felaket haberini duymadan önce keşke ölseydim. Yüreğimdeki korları yeniden tutuşturdu. İsterdim ki cenazesi yıkanırken kanım su yerine kullanılsın. Göğsüm onun mezarı olsun. Fakat bir süre sonra aynı haber yalanlandı. Bu kez şu dizeleri söyledim. Seri. Umutsuzluk her yanımı iyice sarmışken ve cehennemin korkunç yedi katı arasına sıkışmışken bir muştu haberi çıka geldi. Gönlümü yeşil giysilerle donattı. Oysa önce kara yaz giysileri içinde kalmıştı. Kara tasa benden uzaklaştı. Tıpkı güneş ışığıyla gece karanlığının ortadan kayboluşu gibi. Emelim başka bir şey değil, sadece eski sevgimize candan bağlanarak yeniden kavuşmak. Gerçekten kimi zamanlar var ki, bulutlar yalnızca yağmur için istenilmez. Fakat serin gölgesini her yana yaysın diye istenir. Bu iki tür ayrılık, yani sevenin ayrılığı ya da aşığın ayrılığı vedalaşmalara neden olur. Gerçekten bu heyecan verici bir sahne, en sağlam, en dayanıklı kişilerin azimlerini kıran, keskin görüşlerin kuvvetini kesen, en kuru gözleri yaşartıp ağlatan, dayanılması güç bir durumdur. Gizli sevdaları gün ışığına çıkartır. Bu bölüm, ayrılıkla ilgili bir bölümdür. Kaçınma bölümünde nasıl ayıplamadan, kınamadan söz ettiysek, bu bölümde de bundan söz etmemiz gerekmektedir. Gerçekten de, zarif, duygulu bir kişi, vedalaşma anında ölecek olsa mazur sayılır. Vedalaşmadan bir saat sonra katlanmak zorunda kalacağı kırık düş ve umutlar, kendisini tedirgin edecek yürek yaraları, neşenin, sevincin, acı ve kedere dönüşümü gibi durumlar düşünülecek olursa, bu ölüm olgusu daha iyi anlaşılır. Vedalaşmayı takip eden baş sallamaları, özlem dolu bakışlar ve iç çekişler gerçekten yüreği hoplatacak denli heyecanlıdır. İnsana üzüntü ve elem verir. Bunun tam tersi olarak sevgililer arasındaki uyumun son derece güzel olduğu durumlarda yüz mimikleri, göz kırpmaları ve gülümsemelerin ortaya çıkardığı heyecan da yüreği o denli hoplattırır. Vedalaşmanın iki türü vardır. Birincisinde sadece bakışlarla ve göz işaretleriyle vedalaşılır. İkincisinde ise kucaklaşma ve birbirine sarılma mümkündür. Belki de bu oturulan yerlerin yakınlığı, karşılaşma fırsatının bolluğuna rağmen önceleri yapılamadığı içindir. İşte kimi şairlerin ayrılığı dilemelerinin ayrılış gününden övgüyle söz etmelerinin bir açıklaması da budur. Fakat bu ne güzel, ne doğru, ne akla yatkındır. Bir anlık sevinç, saatlerce sürecek acıları, üzüntüleri gidermez. Peki, ayrılık günlerce, aylarca, belki yıllarca sürecek olursa ne demeli? Bu yanlış bir görüş, dolambaçlı bir kıyas ve akıl yürütmedir. Eğer ben kendi şiirlerimde ayrılığın, uzaklaşmanın övgüsünde bulunmuşsam, kavuşma gününün çabucak gelmesini arzuladığım içindir. Her gün kavuşma olsun, her gün vedalaşma olsun diyedir. Gene de bu çirkin veda sözcüğünün acısına katlanmak gerekir. Daha iyi açıklayayım, günler en ufak bir kavuşma umudu getirmeden geçerse, o zaman aşık günü gününe vedaların yenilenmesini isteyecektir. Birinci tür vedalaşma konusunda bir şiir yazdım. Tavil. Onun parıltısı, çiçeklerin parıltısı yerine geçer. Tıpkı benim iç çekişlerimin, soluk alıp verişlerimin ateş yerine geçişi gibi. Vedalaşmanın ikinci türüyle ilgili olarak da şunları söyledim. Basit. Önünde ışıkların, çiçeklerin secdeye kapandığı bir yüz bu. Öyle tüm bir yüz ki ne eksiği var ne fazlası. Bu bir ılıklık, kuşluk güneşi oğlak burcundayken, tatlı bir serinlik güneş aslan burcundayken. Ve gene aynı şiirden. Ömrüme yemin olsun, ruhumu cesedimden koparsa da ayrılıktan hiç yakınmıyorum. Çünkü ancak o gün sevgilimi üzüntü ve kederden uzak kucaklayabildim. Oysa önceleri benim için buna imkan yoktu. Ne tuhaf şey değil mi? Ne ibret alınacak ders. Kavuşma günü ayrılık gününe gıpta ediyor. İki sevgili arasında meydana gelen, darılmadan ötürü ortaya çıkan ayrılıktan daha elem verici ve daha korkunç bir şey tasarlanabilir ya da düşünülebilir mi? Sonra birdenbire uzlaşma gelir çatar, daha barışmadan, ayrılık bağları çözülmeden. Bu kez aşıklarımız birbirine veda etmeye kalkarlar. Artık dargınlık unutulmuş, ezici bir olayın karşı durulmaz gücü öne çıkmış, uykuya paydos denilmiştir. Bu konuda bir şiir yazdım. Tabil. Önceki darılmalar kaybolmuş, hızlı ayrılık ordularının gelişiyle tümden silinmiştir. Ayrılık, kaçınmayı ürkütüp korkuttu ve kaçınma, ürküntüye uğrayınca geri çekildi. Bugün nerelerdedir, yeri hiç bilinmiyor. Tıpkı kalın kürklü bir aslanın karşısına çıkışına kadar avıyla tek başına kalan fakat aslan görünce çılgınca kaçmaya başlayan bir kurt gibi. Her ne kadar dargınlığı ortadan kaldırarak beni sevindiriyorsa da ayrılık sevgilimi benden uzaklaştırmakla beni üzmekte. Ölüm her zaman ardında bir rahatlık bırakır ama sevgilinin yokluğu daha sert, daha çarpıcı bir ölümdür. Birini tanıyorum. Ayrılık günü sevgilisiyle vedalaşmaya gelmişti. Fakat sevgilisinin çoktan ayrıldığını gördü. Bir süre sevgilisinin gidip geldiği yerlerde gezindi, onun ayak izlerini seyre daldı. Sonra çok üzülmüş, benzi solmuş, derin düşüncelerin ağına düşmüş bir halde oradan uzaklaştı. Daha birkaç gün geçmeden hastalandı, yatağa düştü ve ardından öldü. Allah rahmet etsin. Ayrılığın çok gizli sırları bile yaymada şaşılacak bir gücü var. Ben aşkını gizli tutan birini gördüm. Ayrılık saati gelinceye kadar tutkusu gizli kaldı. Ayrılık anı gelince saklı olan açığa çıktı. Sırlar açık açık ortaya döküldü. Bu konuda bir kıta şiir yazdım. Mütekarip. Vaktiyle benden esirgediğin sevgiyi şimdi hiç esirgemiyorsun. Evet, bana sayısız sevgi belirtileri gösteriyorsun. Evet ama şu anda onlara hiç gerek kalmadı. Vaktiyle cömert davransaydın, kalbimi en derin yerinden etkilerdin. Ölüm anında tıbbın hiç yararı yoktur. Ama ölmeden önce yetişen doktorun faydası pek çoktur. Ve gene söylüyorum, Reces. Ayrılık saati geldi çattı ve sen şimdiye değin cimrice sakladığın bir sevgiyi cömertçe veriyorsun şu anda bana. Böylece özlemini iki katına çıkarttın. Ah ne yazık. Keşke önceleri gösterseydin bu sevgiyi bana. Bu bana bir zamanlar sultanın vezirlerinden birine duyduğum sevgiyi hatırlattı. Bu vezirin o zamanlar büyük bir etkinliği vardı. Bana karşı davranışlarında daha ölçülü olmaya başlayınca ben de doğal olarak geride durdum. Fakat güzel günleri sona erdi, etkinliğini yitirdi. O zaman bana küçümsenemez bir dostluk ve kardeşlik gösterisinde bulundu. Bu durum üzerine şunları söyledim. Tavil. Günler şatafatlıyken sen benden nefret ederdin. Günler geçti, zaman değişti, bana sevgi gösteriyorsun. Bana cömertçe davranıyorsun. Ama artık hiçbir işime yaramıyor. Keşke iktidar elindeyken böyle davransaydın ya. Bir kelime oyunu var. Daha sonra ölümden ötürü ortaya çıkan ayrılık gelir ki, bu tam anlamıyla ayrılıktır. Artık o zaman dönüş umudu diye bir şey kalmaz. Bu er geç hepimizin başına gelecektir. Bir gün yüreğimizi parçalayacak, içimizi yakacak. Gece karanlığından daha koyu bir karanlıktır bu. Tüm umutları, düşleri kırar, zorlu istekleri, ihtirasları siler atar, kavuşma umudu bırakmaz. Bu bağlamda insanın dili tutulur, artık gönül onarımı diye bir şey söz konusu olmaz. Sabretmekten başka bir çıkar yol ya da sığınak yoktur. İster kabul edin, isterse etmeyin. Aşıkların tutulduğu en büyük hastalıktır bu. Kim bu hastalığa yakalanırsa, bizzat ölünceye ya da iyice bitkinleşinceye kadar ağlayıp sızlamaktan başka yapacağı bir şey kalmaz. Bu dert, tedavisi imkansız bir ülser, sonu olmayan bir ağrıdır. Bundan böyle, mezarda yatan kişiyi oraya sokan yıkım oranında yenilenen bir gam ve kederdir. Bu konuda şunları yazdım. Medit. Her ayrılıkta tüm umutlar yitirilmez. Umutsuzluğa düşmekte o kadar acele etme öyleyse. İnsan ölmedikçe tümden ortadan kaybolmaz. Ama ölen için umutsuzluk iyice kesindir. Başına bu tür felaketler gelen pek çok insan gördük. Şahsen ben kendimden söz edeyim. Ben böyle bir beladan ötürü çok bunaldım. Kaderin bir cilvesi olarak birdenbire çarpıldım bu belaya. Şöyle oldu. Vaktiyle bana ait olan Nuhum adında bir cariyeye delicesine tutuldum. Daha iyisi temenni edilemezdi. Gerek fiziki olarak, gerek ahlaki olarak olağanüstü güzeldi. Benimle çok iyi anlaşıyordu. Kızgınlığını ben gidermiştim. Birbirimizi eşit oranda seviyorduk. Kader onu elimden aldı, geceler onu koynumdan çekip çıkardı. Günler geçti, o mezar taşları ve toprak üçlüsü ortaya çıktı. O öldüğünde ben 20 yaşından daha küçüktüm. O ise benden daha küçüktü. Onun ölümünden sonra 7 ay süreyle hiç elbisemi çıkartmadım. Gözlerimden yaş hiç dinmedi. Oysa pek ağlayamazdım. Yeminle söylüyorum, vallahi şu ana kadar teselli olamadım. Eğer fidye mümkün olsaydı, bana miras kalan servetle kendi kazancımı birleştirip, hiç tereddüt etmeden onu tekrar satın alırdım. En değerli organlarımdan birini, uğrunda, severek, isteyerek, hiç çekinmeden feda ederdim. Ondan sonra mutluluğu hiç tatmadım. Onu hiç unutamadım. Onun dışında başka biriyle o denli içli dışlı olmadım asla. Ona karşı duyduğum sevgi, önceki sevgilerimin tümünü silip süpürmüş, ondan sonrakileri de haram etmiştir. Ona yazdığım şiirden bir parça. Tavil. Olağanüstü terbiyeli, doğan sabah güneşi gibi parlak, onun yanında tüm öteki kadınlar ancak birer yıldız olabilir. Onun aşkı yüreğimi yerinden oynattı, uçurdu. Tıpkı bir kuş gibi bir yere konduktan sonra daldan dala uçtu. Onun hakkında kaside şeklinde yazdığım ağıttan bir parça. Tavil. Sözlerine hiç güvenemem gibi geliyor bana. Sözlerin tıpkı büyücülerin gönül düğümlerine üfleyişi gibi. Kur'an 113/4. Umutlarımın sahibi olamadım hiç. Çünkü sen bana o kadar umut verdin ki hiçbirini göz önünde tutamadım. Gene aynı ağıttan. Tam senli benliyken benden yüz çeviriyorlar. Benden asla ayrılmayacaklarına yemin ediyorlar. Ama onlar yalan yere yemin ediyorlar. Aynı şekilde bir kasidemde amcaoğlum Ebu'l-Mugire, Abdülvehhab bin Abdurrahman İbn Hazm bin Galib'e hitaben şöyle dedim, onu övdüm. Tavil, ikiniz de durun, şu terk edilmiş evlere sorun. Hani nerede sakinleri? Geceler gündüzlerle zamanın ilerleyişi onları yokluğa mı itti? Şu çöl gibi çıplak harabeler, yıkıntılar üstünde durun. Sanki bu evler gizli düşünceler gibi çok az göze görünmekte. 18. ayrımın sonu, sayfa 175.